İlahi Nizam ve İnsan. Programı hazırlayan Vahide Feray Uz, program danışmanı ve sunan yardımcı doçent doktor Remziye Ege.
Merhabalar sevgili dinleyiciler. Bugünkü konuğumuz Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sayın Recai Doğan hocamız. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Hocam bugün sizinle terbiye konusunu konuşacağız. Siz Din Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi olduğunuz için zannediyorum bu konuda ben susacağım, siz konuşacaksınız.
Yok,
peki. O zaman terbiye ile ilgili konuşmaya başlamadan önce Kur'an-ı Kerim'de bu kavramı ararken tabii öncelikle kökü karşımıza çıkıyor ve Rab kelimesinden geldiğini görüyoruz. Yani Rab kelimesi o kadar çok kullandığımız günlük hayatta sürekli dilimizde olan bir şey ki ya Rabbi diye o kadar çok başlarız ki ne demek, ne anlama geliyor ve Kur'an bu kelimeyi niye tercih ediyor? Yani o dönemde, o döneme ilk muhataplarına hissettirdiği şey ne? Yani bununla insanlara yönelmesi Allah'ın güzel isimlerinden birisi aynı zamanda.
Rab diye değil de Er-Rab diye.
Er-Rab.
Esma-ül Hüsna'dan.
Esma-ül Hüsna'dan bir isim. Bunun manalarından başlayalım mı hocam, ne dersiniz?
Olur.
Oradan terbiyeye doğru bir yolculuk yapalım.
Şimdi sizin belirttiğiniz gibi mesela Kur'an-ı Kerim'in giriş suresi Fatiha'da Elhamdu lillahi rabbil alemin. Sonra Errahmanirrahim Maliki yevmiddin diye devam ediyor. Mekke dönemindeki surelere bakın. Neredeyse Allah kelimesinin çok az kullanıldığını ama bunun yerine Rab kelimesinin daha fazla kullanıldığını görürsünüz. Aslında Kur'an-ı Kerim'in tamamında da Rab kelimesi en fazla kullanılan kelimelerdendir. Zannedersem bine yakın kullanılmıştır.
Çok fazla hocam ve bine yakın Allah'ın isimlerinden en çok kullanılanlardan birisi.
Evet. Ve kullanılırken Kur'an-ı Kerim'de tek başına da kullanılan bir kelime değil. İki ya da üç defa kullanılmıştır. Yani sırf Rabbun diye tek başına da kullanılmaz. Hep tamlama şeklinde kullanılır. Ya bir zamire şeydir, Rabbüküm, Rabbike, Rabbuhum gibi ya da bir isme
birleşerek kullanılır. İsim tamlaması,
evet,
az
isim
önce
tamlaması.
Söylediğiniz gibi.
Yani Rabbüs semaveti, Rabbüs semaveti vel art. Mesela ya da Rabbu abaikum.
Ya da
yani,
Fatiha suresinde az önce söylediniz,
evet,
Rabbül alemin,
Rabbul
diye
alemin
işte
gibi isimme izafe, isim tamlaması.
Yani alemlerin Rabbi,
alemlerin
göklerin
Rabbu,
Rabbi.
Evet, sizden evvelkilerin Rabbı, yerin ve göğün Rabbı gibi. Niçin peki Kur'an Mekki surelerde, Mekke döneminde inen surelerde en fazla bunu kullanıyor? Aslında Arapların Allah kelimesinden daha fazla kullandıkları kelime Rab kelimesiydi.
Çok tanıyorlar bunu.
Evet, Rab kelimesini kullanıyorlar ve Rab kelimesini kullanırken de Allah'ta olması gereken sıfatları Allah'ın yerine koydukları varlıklara, nesnelere kullanıyor ve ona atfediyorlardı. İşte Allah onların bu yanlış ilah anlayışlarını, Allah anlayışlarını düzeltebilmek için onların kullandığı kelime üzerinden gidiyor. Onun için diyor ki ey Muhammed bize Rabbinin özelliklerini belirt diyorlar. O zaman İhlas suresi iniyor. Kul huvallahu ehad. Yani o Allah'tır diyor Rab dediği şey. Ama Medine dönemine geçtiğinizde artık o Rab ile ilgili Arapların anlayışları düzeltildiğinde artık Allah kelimesi daha fazla kullanılıyor. Peki ne anlamda kullanılıyor Kur'an-ı Kerim'de? Bir efendi sahip anlamında kullanılıyor.
Ki o dönemin en önemli özelliklerinden,
evet,
birisi
bir
değil mi? Yani bu Rab olmak insanlara atfedilen özelliklerden,
kesinlikle,
biri. Çünkü köleler var, öyle bir sistem var.
Evet.
Onun efendisi olduğunuz
efendisi,
zaman neredeyse Rabbi oluyorsunuz.
Rabbi
yani
oluyorsun. Başka mesela yetiştirmek anlamında, toplamak anlamında, rızık vermek anlamında, mesela muslih yani ıslah eden anlamında, evirip çevirip şekle koyan anlamında bu kelime Kur'an-ı Kerim'de çeşitli anlamlarda kullanılıyor. Mesela mabut anlamında dahi kullanıldığı ayetler var. Kendisine ibadet edilen, rızık veren malik, sahip, her şeyin sahibi anlamında. Kur'an-ı Kerim'de bütün bu dediklerimiz de Allah'ın sıfatlarıdır. Yegane, yaratıcı olan, her şeyi yaratan, varlıkta bulunması gereken sıfatlardır. Ve o gün insanla diyor ki, sizin başka varlıklara verdiğiniz bu isimler kesinlikle veya nitelikler, özellikler Allah'ta olması gerekenlerdir diyor. Ve onların Rab, yani Allah anlayışındaki, tasavvurundaki yanlışlıkları düzeltmek için kullanılıyor. Evet,
yani bu Kur'an-ı Kerim'i okurken aslında dikkat edilmesi gereken yöntemsel de bir durum değil mi? Yani evet. Biz tefsir derslerinde bunları öğretiyoruz öğrencilerimize.
Etimolojik olarak incelersek kesinlikle böyle bir şey ortaya
çıkıyor.
Köküne
gittiğiniz zaman Kur'an-ı Kerim'in özellikle bu kelimeyi insanların bir zihinsel dönüşüme uğramaları için tercih ettiğine, sonucuna varabilirsiniz. Tabii Allahu alem ama yani biz en azından insan olarak bilimsel çalışmalarımızda öyle bir yol bulduk. Çünkü öyle ayetler var ki mesela Ali İmran suresinde Allah'a bırakıp da birbirimizi mi hani Rabler edinelim, edinmeyelim, yapmayalım bunu.
Evet,
bu
yapmayalım.
Ne anlama geliyor? Yani demek ki insanlar birbirlerine bu sıfatları yakıştırıyorlar.
İşte
az önce söylediğiniz anlamlarda.
Tabii.
Ama şimdi burada Rab denilen varlık eğer bu söylediğiniz anlamda çok üst düzeyde malik, sahip, her şeyi eviren, çeviren, veren değil mi? Rızıklandıran
tabii.
Veya işte olgunlaştıran, ayrıştıran, saflaştıran, terbiye eden anlamına geliyorsa herhalde en yüce varlık olan Allah'a
tabii.
Atfedilecek
mesela bak,
bir özelliktir.
Şeyi, Kur'an-ı Kerim'in ilk suresini alalım, Fatiha suresini. Diyor ki hamd, yani övgü, sena değil mi? Şimdi bu Allah içindir diyor. Şimdi o Allah'ın sıfatlarını saymaya başlıyor. Rabbil Alemin. Rahman, Rahim, din gününün sahibi.
Hı hı.
Yani bir varlığa benim Allah ya da Rab diyebilmem için bu özelliklere sahip olması
sahip
gerekiyor.
Olması lazım.
Aslında Allah kelimesi Rab kelimesinden daha geniş bir kelime. Ama Arapların en fazla bildikleri kelime bu olduğu için Mekke döneminde bunu işliyor ve diyor ki Rab Allah'tır diyor. O tektir diyor. Özelliklerini tek tek sayıyor. Ama bu özelliklerden bir tanesi terbiye etmesi, ıslah etmesi, yetiştirmesi ve büyütmesi anlamında kullanılıyor Kur'an-ı
Peki,
Kerim'de.
O zaman oradan devam edelim hocam. Terbiye dediğimiz şey eğer böyle bir şeyse, yani biri birinin üzerinde gerçekleştirmesi gereken bir durum değil mi? Yani Allah beni terbiye etti, ne güzel terbiye etti diyerek peygamberimizden bir söz. Yani o kendisini öğretmen olarak tanıtan bir peygamberken kendisini de Allah'ın terbiye ederek hem belki peygamberlikten önceki süreçlerini bize söylüyor. Yani bir nefsi arınma, bir zihinsel olgunlaşma dönemi geçirdi. Ondan sonra bir peygamberlik göreviyle belki karşılaştı. Ya da ondan sonraki bütün hayatında çünkü ona Kur'an-ı Kerim'de bilmediği çok şey öğretiliyor. Onları da bize öğretmesi söyleniyor değil mi? De ki sana sorarlar sen onlara şöyle cevap ver. Bunların hepsi birer terbiye kalıbı aslında.
Kesinlikle.
Hı-hı.
Şimdi hadisin üzerinde durabiliriz. Ette beni Rabbi fe ahsene te'tibi diye.
Hı-hı.
Bunun vurud sebebini yani hadisin söyleni sebebini de biliyoruz. Ama ondan önce şunu belki anlamak gerekir. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman terbiye kelimesinin kullanıldığı yerler, biraz önce Rab'dan bahsettik ya, o fiil aslında aynı kökten geliyor, Rabbe. Onu biz Arapça gramatik kaydıra hakkında bulduklar bilgi vermek değil amacımız. Çoğaltıyor, Rabbebe gibi bir fiil yapıyor veya Rabiye diye bir fiil var, Rabba terbiye geliyor. Orada işte artırmak, çoğaltmak falan anlamda kullanılıyor. Aslında Kur'an-ı Kerim'in bütünlüğünü incelediğimizde terbiyeden ontolojik ve epistemolojik iki anlam çıkar. Ontolojik varlık dediğimiz şey şudur. Yani Allah insanın yaşayabileceği hale getirdi bu dünyayı. Ona vesilelere tevessül ettiği takdirde rızkını kazanabileceği bir dünya hazırladı. Bir ontolojik olarak şeyi bu. Çünkü diyor ki bütün alemlerin her şeyin terbiye edicisi, şekil vericisi ise o zaman Allah bunları terbiye etti. İnsanı değil mi? Böylesine hazır bir dünyaya getirdi.
Potansiyel bir kere var.
İkincisi ise buraya insanı getirip koydu.
O zaman
bu insanın kendi yaratılışına uygun bir şekilde hareket etmesini sağlayabilmesi için ona bir akıl veriyor.
Hı-hı.
Bu da yetmiyor ona fıtratından uzaklaşmaması. Gerçekten Allah'ın istediği bir varlık olabilmesi için peygamberler gönderiyor. onu böylece destekliyor. Aslında onu terbiye ederken şöyle terbiye etmiyor Allah. Kanunlarla, sünnetullahla bütün evreni yönetiyor. İnsanı belli değil mi, ölçütlerde yaratıyor. Mesela yaratmayı da bir kanuna, sünnetullah'a koymuş. Anne ve baba, kromozomlar, onların birleşmesinden gen, bizim doğuştan getirdiğimiz gizil güçlerimiz var değil mi? İlgi ve istatlarımız var, duygularımız var. Ama bunların gelişebilmesi için bize uygun ortamı hazırlıyor. Peygamberler gönderiyor. Doğru yola gidebilmemiz için bizim ne yapmamız gerektiğini onlar vasıtasıyla haber veriyor. Hatta onlar bizzat yaşayışlarıyla bu terbiye olma yolunda, fıtrata uygun, ahlaki bir varlık olma yolunda...
Bu da bize epistemolojik örneklik, özellik
bu da epistemik şeyi oluyor terbiyenin. Yani şöyle bir şey değil. Peygamberleri belki burada belli ölçüde, onlar da insan bizim gibi. Yani onların terbiye ediliş süreci belki benim gibi sıradan bir insandan farklılıklar arz edebilir. Ama çoğunluk peygamberlerin getirdiği vahiy ile bu vahyin önceliğinde aklını kullanarak, çevresindeki olayları okuyarak insan aslında terbiye ediliyor. Ve terbiye etmeyi de yine Allah belki bazı şeyleri söylüyor ama bizi bize bırakıyor. Bu bir süreç. Yine insanı yarattığı insan eliyle terbiye ediyor. Güzel olanı da bence bu.
Hocam, yoksa hem güzel olanı hem de biraz sonra size soracağım bazı sorular. Acaba gerçekten güzel mi değil mi? O zaman işte ha, o ortaya ayrı çıkacak. Evet. Yani bizi bize bırakırken Allah bazen bizim insan olarak varlık şartlarımızı ve işte o siz hani ontolojik, epistemolojik, ben bunlara hayranım. Yani iyi ki bunları biliyoruz. Ama bazen de sanki kendimizi çok başka bir yerde, başka bir anlam, varlık dünyasında gibi düşünüyoruz ve sınırlarımızı çok ihlal ediyoruz. Biraz sonra soracağım o soruyu size.
Ama şunu
size
söyleyeyim yeri gelmişken, onu ihlal ettiğimiz andan itibaren de, gerçi Hazreti Peygamber'le bu bitmiştir ama her zaman Allah tarihe de müdahale ediyor yine peygamber göndererek.
Evet.
Ayrıldığımız zaman
fıtrattan. Evet, fıtrattan ayrıldığımız zaman. Peki o zaman bu terbiye kelimesinden biraz hareket edecek olursak hocam. Yani şimdi insanın insanı terbiye etmesi üzerine biz çalışıyoruz ve konuşuyoruz. Belli ki Allah bu konuda bize yardım ediyor. Potansiyelimizi bir kere bu şekilde var etti. Ve insan öğrenen bir varlık. Öğrendiklerini dünya yüzüne çıkaran ve orada bir varlık imar eden, değil mi? Var eden aynı zamanda bir varlık. Beğenmediklerini değiştiren, yerine yenilerini yapan bir varlık. Böyle bir varlık öğrenme süreç dediniz ya, o kelimeyi kullanacağım. Öğrenme sürecinde dinamik bir varlık. Yani bugün öğrendiğinden yarın vazgeçebilir.
Geçebilir.
O zaman demek ki bu da bir lütuf. Bu da Allah'ın bir lütfu. Tabii. İnsanlara değil mi? Yani durduğunuz yerde durmadığınızı gösteriyor sürekli size. Fakat öyle olunca şimdi soracağım soruya geleceğim. Özellikle anneler babalar, yani kendileri bir eğitim terbiye üslubundan, sisteminden bir biçimde geçmiş olarak anne baba oluyorlar ama zannediyorum ki anne babalık çok doğal mı gözüküyor annelerin babaların gözüne? Kendi çocuklarını yetiştirirken de yani onların o potansiyellerini ortaya çıkarabilme adına nasıl bir terbiye uygulayacaklarını düşünmekten daha çok kendilerinde var olan doğrusuyla yanlışıyla neyse onu anladım, aktarıp ve çocukları da kendileri gibi olsun, kendilerinin hatta birebir aynısı olsun gibi. Şimdi terbiye deyince benim korktuğum şeylerden bir tanesi bu işte. O zaman nasıl olacak, nasıl dönecek bu dünya? Yani şimdi, hepimiz birbirimizin aynısı olamayacağız. Anne babalar, babalar çocukları için böyle bir şey düşünmesinler anlamında söylüyorum ama bir taraftan da ne düşünsünler o zaman, yerine ne koyacağız? Bu konuda biraz konuşalım mı?
Konuşalım.
Ne dersiniz?
Şimdi şunu bir ilk önce birbirinden bence ayırt etmemiz gerekiyor. Kur'an-ı Kerim'in terbiye sistemi ile mevcut kültürün terbiye sistemi arasında bir farklılık olabilir. Kur'an-ı Kerim aslında şunu istiyor. Doğru inanç, doğru bilgi, doğru inanç, doğru davranış. Şimdi her şeyin temeline bilgiyi koyuyor. Mesela sizin Allah tasavvurunuz, evren tasavvurunuz, insan tasavvurunuz, diğer varlıklarla ilgili tasavvurunuz doğru değil ise o zaman bunun üzerine inşa edilecek her şey yanlış olur. Dolayısıyla doğru bilgiye dayalı bir doğru inanç. Bu doğru inanç tevhid inancıdır. bütün evreni yaratmış, güçlü, rızık veren, derleyen, toparlayan, her şeyin kendisine ait olduğu yüce bir Allah'a inanmak. Sonra doğru davranış içinde işte çeşitli koşullar koyuyor. Mesela ilk önce ibadet yoluyla bizi. Hmm. Namaz, oruç ve benzeri şeyler. Hatta bütün zihinsel bir farkındalık ile yaptığımız tutum ve davranışları ameli salih.
Hepsi ibadet.
Zaten namaz bunun içerisinde belli bir forma göre yapılanlarıdır. Mesela dua şekli ve formu olmayan bir ibadettir. Bizi bunlar vasıtasıyla şey yapıyor, Allah terbiye ediyor. Başka sadece ibadetler vasıtasıyla değil, gönderdiği peygamberin örnek olması vasıtasıyla. Başka Kur'an-ı Kerim'de çeşitli ayetlerde ve peygamberin hayatında insanların çevresiyle, evrenle, çocuklarıyla, akrabalarıyla, komşularıyla nasıl ilişki kurmalarıyla ilgili bize temel ilkeleri veriyor.
İşte hocam, şimdi oradan buraya girebiliriz. Hı. Değil mi?
Şimdi evet, esas problemimiz bizim sadece mesela anne ve babamızdan ne görmüş isek, onu ne kadar algılayabilmişsek, çünkü herkesin zihin seviyesi ve olayları algılayabilme ve yorumlayabilme gücü birbirinden farklıdır. Böylesine bir anne ve babalık, o kültürel zemin içerisinde, o çevrede oluşan bir anne babalık, daha çok biraz bencil, anne ve babanın kendi sınırlıkları içerisinde oluşan bir terbiye anlayışına dönüşüyor. Bana böyleymiş gibi geliyor. Onun için çocuklarımızı anlamak, onların bir insan olduğunu keşfetmek, ilgi ve ihtiyaçlarını keşfetmek, yeteneklerini keşfetmek, neden sevgi bile. Yani bir sevgi mesela, diyelim ki ben sevgiye ne yüklüyorum, ne anlam yüklüyorum? Diyelim ki annemin gelip beni öpmesi bana gösterdiği bir sevgi iken, diyelim ki diğer bir kardeşim için öpmesinden daha çok onu sessiz bırakması veya ona bir hediye alması onun için kendisine annesinin gösterdiği bir sevgi olabilir. Yani çocuklarını tanımak, onun ilgi ve ihtiyaçlarına göre yönlendirmek, bu önemli bir şey. Ama bütün bunun içerisinde terbiye dediğimiz, birazcık bu eğitim bugün terbiye kelimesinin yerini almış gibi, ama terbiye biraz edep ve ahlakı şey yapıyor. Mesela bir kimseye eğitimsizsin deseler eskiden çok üzülmez. Çünkü eğitimsizlik giderilebilir, daha teknik bir şey olarak kabul ediliyor. Ya. Ama bir insana terbiyesizsin dediğin zaman terbiye daha ahlaki bir şeydir. Bugün onun için eğitim ile terbiye arasında zannedersem böyle bir ayrılık kısmen devam ediyormuş gibi geliyor. Terbiye daha geniş bir kavram. İlk ortaya çıktığında birinci anlamda kişinin ahlaki gelişimini, karakter gelişimini önceleyen bir kavram. Kur'an çünkü bu anlamda kullanıyor ve bunu tekniğe de yönettiği zaman da yine bu kavramı şey yapıyor. Çünkü sen bir sanat yapacağın zaman bunun altında ahlak olmazsa bir yere gitmez ki. Sizinle şu andaki ilişkimde bile, konuşmamda bile ahlaki bir alt zemin olmadığı zaman ne işe yarayacak? Komşumla ilişkimde terbiyeli isem, onu gerçekten samimi bir komşuluk ilişkisine dayandırmadıysam ne olacak ki? Onun için terbiyenin o zeminindeki edep, ahlak çok önemli.
Ve bu bir bilgiyle olur diyorsunuz. Kesinlikle. Ve Kur'an bu bilgiyi veriyor diyorsunuz. Ve peygamberler bu bilgiyle yaşıyorlar ve örnek oluyorlar diyorsunuz. Ama buna rağmen yine bizim bu konuda açığa düştüğümüz noktalar var. Yani biz istiyoruz ki çoğu zaman... Her zaman demeyeceğim, kimseye haksızlık etmek istemiyorum. Bir terbiye sistemi içerisinde bir şeyden söz ederken benim yaptığım şey en doğrusu, herkes de bu şekilde davranırsa terbiyeli olur.
Evet.
Ra yönelik şeyler. Evet. Halbuki bunun genel geçer bir bilgi zemini var.
Kesinlikle
diyorsunuz.
Kesinlikle var.
Ve bu Kur'an-ı Kerim'de ve peygamberlerin hayatlarında ortaya çıkan bir şey.
Evet.
Yani bizim biraz bunu takip etmemiz gerekiyor. Yoksa insanlar yani hasbelkader... Çevreden bir biçimde öğrendikleri, etkilendikleri şeyleri nihai bilgi olarak kabul ettikleri zaman bu sıkıntılar ortaya çıkıyor.
Yani ben yanlış anlaşılmak istemem ama şunu söylemek istiyorum. Terbiye kavramını ben seviyorum. Çünkü terbiye kavramı biraz önce söylediğim gibi ahlaki bir içerik içeriyor. Bence insanı insan yapan değerleri... Siz eğer bir sevgi, saygı, yardımlaşma... Paylaşma, ne bileyim işte aklımıza gelen çalışkanlık, bilimsellik, bütün hoşgörü, tolerans, bunlara sahip değilsiniz siz, insan olamazsınız ki. Terbiye ile verilmek istenen bu. Yoksa Kur'an-ı Kerim teknik olarak gelişmiş bir insan yetiştirmek istemiyor.
İstemiyor hocam, işte
ahlaki bir varlık şey yetiştirmek
ahlaki
istiyor.
Ahlaki bir varlık yetiştirdiğiniz zaman zaten o insana yapacağınız en önemli katkı ikinci aşaması belki bu. Belki birinci, ikinci diye söylememek lazım ama yani bir aşama olsun diye söylüyorum. Ondaki o potansiyeli ortaya çıkarabilmek için gayret sarf etmek. Yani siz kendinizle ilgili bir şey yapmıyorsunuz. Öğretmen olarak, anne baba olarak, eğitimci olarak. Çocuk kendisiyle ilgili bir şey yapsın diye ona yardım ediyorsunuz. Tabii. Ona rehberlik ediyorsunuz. Evet, evet. Aslında yaptığınız şey yani doğrudan ona yönelik bir şey ama o onu açığa çıkartacak bir duruş sergileme sizin
bence
karşınızda.
Anne ve baba şunu yapması gerekiyor. Çocuğuna çok güzel değerlerle kaplı bir kişilik, bir karakter kazandırmalı.
Gerisi zaten geliyor, değil mi hocam?
Çocuk müzisyen olmak istemiş, müzisyen olsun. Elektrik, elektronik mühendisi olmak istemiş, onu şey yapsın. Şimdi Hazreti Peygamber'in terbiye anlayışına bakın. Bir gün, bunun iki tane varyansı var zannedersem. 18 aylık iken vefat eden oğlu İbrahim vardı, mezarı kazılıyor idi. Orada herhalde kazanlardan bir tanesi işi düzgün yapmıyor. İki varyantı var ama ben sevdiğim varyantını size söylüyorum. Diyor ki Peygamberimiz orayı diyor güzel yap diyor. O da diyor ki ya Resulallah diyor biraz sonra diyor burayı örteceğiz ve hiçbir şey gözükmeyecek diyor. Bunun üzerine Peygamberimiz diyor ki sizden bir kimse bir iş yaptığı zaman yerin altında da olsa üstünde de olsa fel yutkın diyor Arapçada. İtkan bir şeyi nasıl yapılması gerekiyorsa öyle yapmak. Hı hı. Bugün hani TSE diyor ya Türk Standartları Enstitüsü bilmem kalite.
Bir standardı yani, olacak.
Bir standardı olacak, bir kalite olacak. Bazıları işte ikinci varyantta da yarı süre alıp bunun ölüye bir yararı ve zararı yok hayır diyor gözüme diyor. Bu da bir estetik. Yani ama bütün bunların zeminde dünya kadar size örnek verebilirim. Bir ahlaki değer geliştirmeye çalışıyor. Onun için biz bugün mesela batıdan şu geliyor, şuradan şu geliyor, televizyon şunu yapıyor. Biz eğer aile olarak bizzat kendi üzerimize düşeni yapar isek, model olarak kendimiz anne ve baba olarak ahlaki olarak yaşarsak, ilk önce kendimiz birbirimizle konuşmamızda, yaptığımız işte sorumluluk bilincimizde, komşularımızla ilişkilerimizde iyi örnek olursak çocuk da bizden bunu alacak. Bu değerlerle beraber büyüyecek. Ondan sonrası bence bu zemini elde etmiş olan kimse çok da nereye giderse gitsin savrulmaz. Bir düşünür vardı, o diyor ki siz önlemleri ne kadar alırsanız alın rüzgar oradan girer ve genişletir. Ama diyor bireyi, kişiyi ahlaklı yetiştirirseniz diyor hangi ortama atarsanız atın belki diyor şey yapabilir, siz söyleyin, sarsılabilir ama diyor
ama yine
o insanlığından uzaklaşmaz, yolunu bulur diyor. Ben Kur'an-ı Kerim'deki onun için terbiyeyi Remzi Hocam daha çok kişinin ahlaki gelişimi olarak anlıyorum. Hı hı. Kur'an-ı Kerim ve Hazreti Peygamber'in hayatına baktığımda Peygamberimizin bütün mücadelesi ahlaklı bireyler yetiştirmek üzere. Onun için diyor ki inneme bu istulli ütemmime mekarimel ahlak diyor. Hı hı. Yani ben güzel ahlakı diyor tamamlamak için gönderildim diyor. Kişinin kendisini gerçekleştirmesi de bu olsa gerek. Yani gerçekten kendisini tanıyıp güçlü ve zayıf taraflarını bilip bunları ahlaki bir zemine oturtturduğu zaman işte Kur'an buna şey diyor, muflihun diyor.
Kurtulmuş kimse. Erenler, değil mi?
Psikolojide evet. Şey diyor, siz söyleyin. Kendini gerçekleştirmiş diyor.
Yani bununla ilgili biz bir program yapmıştık daha önce. Yani kendinden de razı olanlar, Allah'ın da evet. Onlardan razı oldukları. Bu bir seviye gibi duruyor insanda ama.
Radiyeten merdiye ya, ifadesi.
Yani nihai son hedefimiz, evet. Uzak hedefimiz eğitim tabiriyle herhalde bu insanın kendinden razı olur bir hale gelmesi.
Kesinlikle.
Çünkü onu ne zaman hissederse o zaman yaptığı şeyin gerçekten o sizin itkan dediniz değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam.
Evet, itkan. Ha,
yani iyi yapmak, tam evet. Yapmak, kaliteli
onun için
yapmak.
Güzel. Suyuti de kitabına o ismi vermiş. İtkanul Kur'an diyor onu tam açıklama anlamında.
Evet. Şimdi hocam o zaman terbiye ile eğitimin arasını bu şekilde ayırdık. Biz anne babaları ve eğitimcilere bu konuda da bir değil mi? Yani duyurumuz olsun. Terbiye bir zemin hazırlığı. Eğitim artık dünyada her türlü modern evet. Sistemler içerisinde istediğiniz yoldan gidebilirsiniz. O çocuk terbiyeliyse zaten
siz onlara
o
ahlak
neyse
eğitimini verin, değerleri verin. Evet. Gerisini çocuk kendi yemiş. Siz ona imkanları hazırlayın. Kendisini keşfetsin. o hem ailesine hem kendisine hem de bütün insanlığa faydalı birer birey olacaktır.
Peki. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Recai Doğan hocamız konuğumuzdu. Hocam teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
İyi günler sevgili dinleyiciler.
İlahi Nizam ve İnsan.